Ayrım 12. Suriye'nin Sebri. Amerikan Koridoru. Mehmet Ali Güller. Sayfa 126. Özer. Yani ileride de bir işbirliği olmasını muhtemel görüyor musunuz? Makkar. Bunu Türkiye hükümetine bırakıyorum. Ancak DAEŞ'e karşı sahada savaşan gruplarla DAEŞ sonrası Suriye için ılımlı yaklaşımı olan gruplar arasında ne kadar çok işbirliği olursa o kadar iyi olacağını düşünüyorum. Özer. Kürt meselesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 gün önce çözüm sürecinin buzdolabında olduğunu söyledi. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? ABD'nin PYD ile işbirliğini olumsuz etkiliyor mu? Makkar. Ben Başkan Obama'nın DAEŞ'e karşı küresel koalisyon özel temsilcilerinden biriyim. Türkiye iş politikasına dair görüşümü söylemek istemem. Türkiye'de politikanın çok aktif olduğunu biliyorum. Benim ülkemde de politika çok aktif. Tüm bu bölgede de öyle. Ama bizim için önemli olan herkesin DAEŞ ortak tehdidine odaklanması. Daha yine Erbil ve Süleymaniye'deydim. Biz Kuzey Irak'taki Kürt partileri de DAEŞ ortak tehdidine odaklanmaları için çok teşvik ediyoruz. O nedenle buradaki politika konusunu Türkiye'li siyasetçilere bırakıyorum. Ancak biz DAEŞ'in son derece ciddi bir tehdit olduğuna inanıyoruz ve bir yere gittiği yok. Dünyanın daha önce görmediği bir sorun. DAEŞ'e katılan yabancı savaşçılar 1980'lerde Afganistan'a gidenlerin 2 katı ve 100 farklı ülkeden geliyorlar. Şu anda sayıları 26 bini aşmış durumda. 1980'ler Afganistan'ın El-Kaide ile birlikte nelere yol açtığını biliyoruz. O nedenle bu son derece ciddi bir tehdit ve sorun. Koalisyonun bir araya gelmesine ve uluslararası toplumun buna çözüm bulmasına ihtiyaç var. Türkiye hem coğrafyası hem de ortak değerleri ve çıkarları sebebiyle kilit bir partner. Bu yüzden Türkiye ile çalışmak için Ankara'da bu kadar fazla zaman geçirdik ve DAEŞ'e karşı mücadelemizi artırmak için ortak anlaşmalara vardık. Özer, koalisyonun bölgedeki Erbil ve Katar gibi askeri karargahlarında Türkiye'den de irtibat subayları olduğunu sanıyorum. Bu doğru mu? PYD'nin de bu yerel karargahlarda temsilcisi var mı? Makkar. Her gün Katar'dan koordine edilen hava operasyonlarımızda PYD'nin temsilcileri yok. Ancak koalisyon üyelerinin temsilcileri var. Türkiye'de artık resmi olarak hava operasyonlarına katıldığı için Katar'da operasyonun kilit bir üyesi olacak. Ve Türkiye ile şu anda gerekli düzenlemeler üzerinde çok yakın çalışıyoruz. Bu çok zor bir konu. Hava operasyonlarımız 1 yıldır sürüyor. Aslında 1 hafta önce tam 1 yılı doldu. 6000'den fazla hava saldırısı yaptık ve bunu yaparken bir yöntemimiz var. Bu tarihin gördüğü en kusursuz hava harekatlarından biri ve bunu korumak istiyoruz. Şimdi Türkiye'yi sürece dahil etmek bizim için çok önemli. Türk F-16'larını gökyüzüne çıkarmak için şu anda askerlerimiz düzenlemeler üzerinde aktif olarak çalışıyorlar. Özer. Peki Erbil'deki askeri koordinasyon merkezinizde PYD temsilcisi var mı? Makkar. Erbil'de birçok kişiyle ilişkimiz var. Ancak o temelde resmi bir temsilci yok. Ama elbette Suriyeli Kürtler DAEŞ'e karşı savaşırken herkesin nerede olduğunu bilmek istiyoruz ki hava harekatımız etkili ve yanlışsız olsun. Dolayısıyla onlarla sahada irtibat kurmak için yollarımız var ve bu çok etkili oldu. Bu temaslar komuta kademelerimizden geçiyor. Erbil'de bunun bir parçası ve hava operasyonlarının yönetildiği Katar'a kadar gidiyor. Özer, yani o merkezlerinizde PYD'nin resmi temsilcisi henüz yok. Makkar. Resmi değil, sahada DAEŞ'te savaşan birçok grupla temas kuruyoruz. Çünkü hava operasyonlarının etkili olabilmesi için iyi bilgi istiyoruz. Özer, Başkan Obama 8 Temmuz'da IŞİD'e karşı mücadele konusunda Türkiye ihtiyacı olan kapasiteyi tam olarak artırmış değil demişti. Sizce bugün aynı cümleyi sarf eder mi? Türkiye kapasitesini tam olarak artırdı mı? Makkar, 8 Temmuz'la Başkan Obama ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuştuğu 22 Temmuz arasında çok şey oldu. Şu an olduğumuz noktada Türkiye hükümeti DAEŞ'e karşı mücadeleye kendini tamamen adadığını açıkça gösterdi ve koalisyon uçaklarının DAEŞ'i vurması için hava tesislerini açtı. Bu daha dün gece oldu. Bu ezber bozan, game changer bir şey. İncirlik'ten Suriye'ye uçmak 15 dakika sürüyor. Körfez'den Bahreyn'den uçmak ise 3 saat. Bu önemli bir fark. Ve bu şimdi başladı. Türkiye aynı zamanda yabancı savaşçıların Türkiye içindeki şebekelerine karşı da sert önlemler aldı ve biz de bu konuda çok bilgi paylaşıyoruz ve güçlü işbirliği yapıyoruz. Dolayısıyla Başkan Obama o açıklamayı yaptığından beri çok şey oldu ve biliyorum ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi çok olumlu, çok yapıcı ve çok verimli geçti. O temelde ilerliyoruz. Özer, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde IŞİD'e karşı somut olarak neler yapmasını bekliyorsunuz? Mesela IŞİD'e karşı operasyonlarına ne zaman başlayacak tekrar? ABD ve Türkiye ortak hava operasyonlarına ne zaman başlayacak? Ve İncirlik dışında başka üsler de ABD'ye açılıyor mu? Makkar, ortak harekatlar çok yakında başlayacak. Şu anda gerekli düzenlemeler üzerinde çalışıyoruz ve askerler arasında yürüyor. Tek mesele her şeyi entegre etmek ki operasyon başladığı zaman etkili olsun ve başladıktan sonra devam etsin. O yüzden ben bunun çok önemli bir an olduğunu ve çok yakında başlayacağını düşünüyorum. Türkiye başka alanlarda da çalışıyor. DAEŞ'e karşı savaş sadece askeri değil, yabancı savaşçılara karşı mücadele de var ki Türkiye koalisyonun bu konudaki çalışma gruplarının birinin başında bulunuyor. Yine finansmana karşı mücadele var. Türkiye ile DAEŞ'in finansmanı hakkında ne biliyorsak paylaşmak çok önemli ve kritik oldu. Bu devam edecek. Bir de insani yardım var. Türkiye mültecilerden bölgede en çok etkilenen ülkelerden biri. Ve partnerlerimize askeri destek de veriyoruz. Türkiye ise kritik bir ülke. Dolayısıyla bu 5 konuda da Türkiye koalisyon için önemli bir üye. Zaten bu nedenle buraya bu kadar çok geldik. DAEŞ'e karşı Türkiye'siz başarılı olamayız. Özer, Türkiye yakında IŞİD'e karşı operasyonlarına yine başlayacak mı? Makkar, evet. Bu tamamen askeri teknik ayrıntılarla ilgili. Bunlar düzenlenip her şeyin entegre olması sağlanacak. Zor bir konu. Bu konuda askeri meslektaşlarıma riayet ediyorum. Radar ağlarına kadar her şeyin entegre olması için çalışıyorlar. Çünkü Türkiye bir yıldır süren bir hava harekatına şimdi dahil oluyor. Bir analoji yapmak gerekirse sanki uçmakta olan bir uçağa tam uçuşun ortasında başka bir şey ekliyorsunuz. Bu uçak bir yıldır çok rahat uçuyordu. 6000'den fazla hava saldırısı yaptık ve hava gücümüzü nasıl kullandığımız konusunda çok dikkatliyiz. Ve şimdi Türkiye'yi bu operasyona ekliyoruz. Bu demektir ki Türk F-16'ları da Türk üslerinden havalanacak. Dün gece F-16'larımız uçmaya başladı ve bu Obama ve Erdoğan'ın konuşmasından bu yana çok hızlı bir devir. Yani çok hızlı ilerliyoruz ve Türkiye'yi mümkün mertebe en yakın zamanda bu operasyonlara ekleyeceğiz. Özer, peki ABD İncirlik'ten başka üsleri de kullanacak mı? Makkar, Türkiye hükümeti bunu önerdi ama bu askeri ihtiyaçlara bağlı. Özer, Türkiye'li ve ABD'li yetkililerin güvenli bölge, GB ve uçuşa yasaklı bölge, UYB konusundaki açıklamaları arasında büyük bir uçurum var. Türk yetkililer GB ve UYB isterken Amerikalı yetkililer ısrarla bu fikre karşı çıkıyor. IŞİD'den arındırılmış bölgede bulunan orta yol gibi görünüyor. Öncelikle buna katılır mısınız? Ve lütfen ABD'nin GB kurulmasına neden karşı olduğunu açıklayabilir misiniz? Suriye rejimiyle çatışma riski taşıdığı için mi? Makkar, bu harika bir soru. Artık Türkiye ile gerçekleştirmeye çalışacağımız bir dizi prensip üzerinde vardığımız bir anlaşmamız var. Bunun birinci adımı şu anda ilerleyen hava harekatı. İkinci aşaması DAEŞ'i Suriye'de Azez ve Cerablus arasındaki stratejik bölgeden temizlemek. Burası DAEŞ için başlıca merkez. Buraya örgüt bir yıldır takviye yapıyor. Onları buradan temizlememiz gerekiyor. Ve bu harekatta başka faktörler de var. Burası gerçekten kritik bir bölge. Yabancı savaşçıların ihtiyaçlarını karşılamaları açısından ve başka birçok sebeple önemli bir bölge. Türkiye ile bunu yapmak için nasıl birlikte çalışabiliriz diye konuştuk. Sahada Suriyelileri istiyoruz. ABD ya da Türkiye askerleri olmayacak. O nedenle sahada Suriyeli kuvvetleri organize etmek için çalışacağız. Suriyeli ılımlı muhalifleri ki bu kritik ve stratejik bölgede DAEŞ'e karşı etkili savaşabilsinler. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Bu konuda henüz anlaşmadık. Çünkü konuşuyoruz. Şimdi prensipte ve bir çerçevede anlaştığımıza göre bunu askeri olarak nasıl yapacağız? Bu noktada Türkiye'de bulunan ve Türklerle bu konuyu konuşan askeri meslektaşlarıma riayet ediyorum. Ve bu görüşmeler çok iyi gidiyor. Çok karışık, zor bir konu. Bunu hızlı yapmak istemiyoruz. Doğru yapmak istiyoruz ve daha yeni başladı. ABD F-16'ları dün gece İncirlik'ten kalkıp bu stratejik bölgede 16 hedefi vurdu ve bu devam edecek. Ben GB ve UYB konuşmalarını geçtiğimiz 2 yıldır yürüyen tartışmaların kalıntısı olduğunu düşünüyorum ki Türkiye hükümetinin UYB kurulmasına dair pozisyonunu biliyoruz. Ve elbette ABD UYB'yi birçok sebepten dolayı desteklemiyor. Ama ben bu tartışmaya geri dönmenin ya da şu anda durduğumuz yere renk vermesinin yararlı olduğunu düşünmüyorum. Gücümüzü bu bölgede odaklamada mutabık kaldık ve şu anda bunu nasıl yapacağımız üzerine çalışıyoruz. Daha sonra DAEŞ'i bu bölgeden çıkardıktan sonra tabii ki mültecilerin gönüllü olarak evlerine geri dönebileceği koşullar oluşsun istiyoruz. Ama bu zaman alacak ve daha o noktada değiliz. Dolayısıyla adını ne koyacağımıza odaklanmıyoruz. Önemli olan DAEŞ'i o bölgeden çıkarmak istememiz. Bu çok önemli bölgeye yeniden hayat getirmek istiyoruz ve bunu nasıl yapacağımıza dair Türkiye ile birlikte çalışacağız. Özer, ABD'nin GB'yi birçok nedenden dolayı istemediğini söylediniz. Bu sebepler neler? Uluslararası toplumun onaylamama ihtimali mi ya da Suriye rejimiyle çatışma riski taşıması mı? Makkar, bence GB kelimesi bizi UYB tartışmasını geri götürüyor ve dediğim gibi bunun çok faydalı bir tartışma olduğunu düşünmüyoruz. Nasıl adlandırdığınız önemli değil. Amaç DAEŞ'i bu kritik bölgeden çıkarmak, nasıl Suriye'de ve Irak'ta da DAEŞ'i kritik bölgelerden ve kentlerden çıkarmak için başka gruplarla birlikte çalıştıysak. Hedef bu. Eğer bunu IŞİD'den arındırılmış bölge demek isterseniz sorun yok. IŞİD'i bu kritik bölgede yeneceğiz ve geri dönüşler için uygun koşulları oluşturmak istiyoruz. Burada hipotezlerden bahsetmiyoruz. Bu hava harekatını bir yıldır yürütüyoruz ve yoğunlukla uçtuğumuz yerlerde, Kobani buna dahil, tamamen o hava sahasını kontrol ediyoruz. İncirlik'ten kalkınca ve Türkiye'de bizimle birlikte İncirlik'ten uçunca ve koalisyon ortaklarının da İncirlik'ten uçacağı ihtimali düşününce bunlar bu kritik bölgedeki tüm oyunu değiştirecek ve biz terminolojiye ve nasıl adlandırılacağına odaklanmak istemiyoruz. Biz DAEŞ'i bu bölgeden nasıl çıkarırız'a odaklanmak istiyoruz. Özer, ılımlı muhalif güçler dediniz biraz önce. Kimler bu ılımlı muhalifler ABD için? Mesela Ahrar Eşşam onlardan mı? Ve Türkiye ve ABD hangi muhalifleri destekleyeceklerinde anlaştılar mı? Makkar, bu iyi bir soru. Biz Ahrar Eşşam'la birçok sebepten dolayı çalışmıyoruz. Türkiye ile sadece karşılıklı anlaştığımız gruplarla birlikte çalışacağımız konusunda anlaştık. Ve birçok grup var. Bu Türkiye ile şu anda görüştüğümüz konulardan bir tanesi. Ama karşılıklı anlaştığımız bir dizi grup var. Ancak içinden seçebileceğiniz çok geniş bir havuz var. Son zamanlarda ABD, Rusya ve Suudi Arabistan arasında diplomasi yoğunlaştı. Diğer yandan Başkan Obama dahil ABD'li yetkililer gittikçe daha fazla Suriye'de siyasi geçişten bahsediyorlar. Özer, bu ABD'nin somut olarak esassız bir siyasi çözüm için çalışmaya başladığını mı gösteriyor? Ve Rusya ve İran'ın Esad'dan desteklerini yakında çekmelerini bekliyor musunuz? Makkar, bence herkes Suriye'de Esad Şam rejiminin başındayken istikrarlı bir gelecek olamayacağını görüyor. O nedenle bu korkunç savaşı bitirmenin tek yolu Esad'ın devrilmesine götüren siyasi bir geçiş. Bu konuda oluşmakta olan çok geniş bir fikir birliği olduğunu düşünüyorum. Ve dediğiniz gibi çok fazla diplomatik hareket var. Dışişleri Bakanı Kerry, Doha'da Suudi Dışişleri Bakanı Adel Al-Jubeyr ve Rus mevkidaşı Lavrov ile özellikle Suriye'yi konuşmak üzere buluştu. Yeni fikirler de ortaya çıkıyor. Suriye'ye istikrar getirmenin ve savaşı sona erdirmenin tek yolunun Esad'ın gitmesini sağlayacak siyasi bir geçiş süreci olduğuna dair bir mutabakat oluşuyor. Özer, peki yakın gelecekte ABD, Rusya ve Suudi Arabistan'dan ortak bir siyasi çözüm beklemeli miyiz? Makkar, bence Suriyelilerin kabul edeceği bir siyasi geçiş çerçevesinde anlaşılması herkesin umudu. Sonuçta bu Suriye'nin geleceği ve görüşmeler de bunun üzerine. Ama şu anda bunların nereye gittiğine dair spekülasyon yaratmak istemem. Özer, umudunuz yükseldi mi bu görüşmeler sonrasında? Makkar, son 10 yıldır bu savaşların içinden geçen hiç kimse bence umudun yükseldiğini söyleyemez. Söyleyebileceğimiz siyasi çözümler bulmak için diplomatik olarak elimizden gelen her şeyi yapmak zorunda olduğumuz. Bakan Kerry'nin Ruslarla, Suudlarla ve başka birçoklarıyla bu savaşı bitirebilecek ortak bir çerçeve ve yol bulmak üzere bu kadar çok görüşmesinin sebebi de bu. Özer, 1 Mart tezkeresi sonrasında Pentagon ve Genelkurmay arasında ilişkiler soğumuştu. İncirlik mutabakatının bu ilişkileri tamir ettiğini düşünüyor musunuz? İlişkiler yeniden eski iyi günlerine dönmüş olabilir mi? Makkar, bilmiyorum. 2003'te şu anki işimi yapmıyordum. Ancak tecrübeme dayanarak söyleyebileceğim, Türk ordusuyla inanılmaz yakın bir ilişkimiz olduğu ve özellikle buradaki profesyonel askerlerimiz Türk ordusuyla ve askerleriyle sürekli olarak doğrudan çalışıyorlar. Ben ilişkinin çok yakın olduğunu düşünüyorum. Mutabakatı sağladığımızdan beri askerlerimiz arasında teknik düzenlemeleri yapmak ve iki ülke liderlerinin telefon görüşmelerinde belirledikleri vizyonu uygulamak üzere mesaileri arttı. Dolayısıyla bu anlaşma kesinlikle askerlerimiz arasında zaten derin olan bağları daha da derinleştirme potansiyeline sahip. Özer, yani daha önceki ilişki ve işbirliği seviyesine döndüler. Makkar, geçmiş bir dönemde kıyaslama yapmak istemem. Sadece kendi tecrübeme bakarak konuşabilirim. Özellikle de şu anda Ankara'da. Burada olmaktan her zaman çok onur duydum. Ve şu anda biz konuşurken askeri uzmanlarımız EUCOM CENTCOM, Savunma Bakanlığımızdan en iyi elemanlarımız Türkiye'deki farklı kuruluşlarla mutabık kaldığımız anlaşmaları uygulamak üzere çok yakın çalışıyorlar. Ve bu işbirliği, toplantılar çok çok iyi gidiyor. Son derece yapıcılar ve olumlular. DAEŞ'e karşı ne yapmak istediğimize dair ortak bir vizyonumuz var. Ve askerlerimiz bu düzenlemeleri yapmak için çalışıyorlar. Özer, samimi olarak bu savaşın ne kadar sürmesini bekliyorsunuz ve sizce sonucu hem Irak hem Suriye'de ne olacak? Biliyorum, 1 milyon dolarlık bir soru, sorduğum için lütfen kusura bakmayın. Makkar, bakın, DAEŞ'e karşı misyonumuz örgütü yenmek ve ne kadar sürerse sürsün, bunun için elimizden geleni yapacağız. Irak ve Suriye'de geçerli olacağını düşündüğümüz genel prensibi belirledik. Çok gerçekçi olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu çok zor. Sahada savaş, sahadaki ortaklarımızca yapılıyor. ABD ve Türkiye askerlerince yapılmıyor. Dolayısıyla herkesin stratejik sabra ihtiyacı var. Ancak aynı zamanda DAEŞ'i en yakın zamanda yenmek istiyoruz. Çünkü DAEŞ kontrol ettiği bölgelerde kadınları esir alıyor, insanları meydanlarda öylesine öldürüyor ve bu insanlar DAEŞ'in altında bu korkunç durumda yaşıyor. Dolayısıyla ABD olarak Türkiye, uluslararası koalisyon, sahadaki Suriyeli ortaklarımız ve sahadaki Iraklı ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz. DAEŞ'i kısıtlamak, sınırlamak ve sonunda yenmek için. Bu biraz zaman alacak ama bunu olabildiğince hızlı yapmak istiyoruz. Özer, biraz zaman, 10 yıl mı mesela? Makkar, geçtiğimiz yaz 3 yıllık bir harekat planı çıkartmıştık. Örgütü geriletmenin 3 yıl alacağını düşünüyoruz. Ama DAEŞ'i yendikten ve Rakka, Musul, Ramadi gibi yerlerden çıkardıktan sonra bile hücresel bir terör örgütü olarak kalacağını aklınızda tutun. Irak'ta El-Kaide 2011-2012'de, yani şiddetin en aza indiği yıllarda bile hala haftada 5 ila 10 arasında intihar saldırısı yapıyordu. O 2 yılda 4000'den fazla Iraklıyı öldürdü. Bu sefer DAEŞ'i bunu yapamayacağına emin olduğumuz noktaya kadar yenmek istiyoruz. Hala korkunç intihar saldırıları yapıyor. Bugün Bağdat'ta yine bir bombalı saldırıda 60 kişi öldürüldü. DAEŞ alan kontrol etmek istiyor. O alanların hayatını söndürmek istiyor ve hücresel bir terör örgütü olarak da kalmak istiyor. Biz örgütü tüm bu cephelerde yenmeye çalışmak istiyoruz. Hakim olduğu bölgeleri almak istiyoruz. Finansmanını elinden almak istiyoruz. Eleman almak için kullandığı araçları almak istiyoruz. Yabancı savaşçı ağlarını sadece Suriye ve Irak'ta değil, tüm dünyada kurutmak istiyoruz ve bu zaman alacak. Ama bunun için uluslararası bir koalisyon kurduk. Türkiye bu koalisyonun kilit ortağı ve bunu zorlamaya devam edeceğiz. Özer, sizce Irak ve Suriye üniter devlet olarak kalacaklar mı? Makkar, Irak'ın anayasasında belirlenmiş olan vizyonu üniter, federal ve demokratik bir Irak öngörüyor. Buradaki kilit kelimelerden biri federal. Bu ademi merkeziyetçilik prensibi ve Başbakan Abadi'nin kilit prensibi. Bu Abadi'yi bir önceki merkezi güce inanan başbakandan çok farklı kılıyor. Abadi, gücü ademi merkezleştirmeye ve daha federal bir yönetme biçimine inanıyor. Biz buna işleyen federalizm diyoruz. Bunun Irak anayasasında belirlenmiş model olduğunu düşünüyoruz. Bu onların vizyonu, Irak hükümetinin vizyonu ve istikrarlı bir Irak ve işleyen federalizm için bir model. Suriye'de ise şu anki savaşın durumuna bakınca Suriye'nin nasıl istikrara kavuşacağını öngörmek çok zor ama prensiplerimiz çok net. Biz Suriye'nin toprak bütünlüğüne inanıyoruz ve sonuçta esas sonrası Suriye'nin geleceğinin nasıl görüneceği Suriyelilere bağlı. Özer, Fransa, İngiltere ve Körfez ülkeleri gibi koalisyon ortaklarınızın ne zaman IŞİD'e karşı hava operasyonlarına katılmalarını ve İncirli'yi kullanmalarını beklemeliyiz. Makkar, bu kararı Türkiye hükümetinin koalisyon ortaklarını davet etmek üzere alması gerekir ki koalisyon ortaklarını hoş karşılayacaklarını açıkça belirttiler. Ancak bunun için başkentleri ayrı ayrı davet etmesi gerekir. Ve en önemlisi bunlar koalisyon ortaklarının başkentlerinin alacakları kararlar. Yani İngiltere, Fransa, Avustralya hepsi de hava harekatına katılmak istediğini söylediler. Ancak kendi ulusal siyasi süreçlerinden geçmeleri gerekir. Çünkü şu anda bu ülkeler sadece Irak'ta operasyon yapıyorlar. Biz tabii ki bu ülkelerin Suriye harekatının tam parçası olmalarını hoş karşılarız. Ve bu tabii ki Türkiye'den ve İncirlik'ten en etkili şekilde olur. Ancak bunlar başkentler arasında yapılacak görüşmeler. Dolayısıyla adım adım ilerlememiz gerektiğini düşünüyorum. Liderlerimiz 22 Temmuz'da konuştuğundan beri bence çok hızlı yol aldık. Sadece 2 hafta içinde insansız hava operasyonlarımız İncirlik'ten başladı. Dün gece de F-16'larımız İncirlik'ten kalktı. Bir sonraki adım Türkiye'yi hava harekatına tamamen entegre etmek ve bu yakında olacak. Sonra da diğer koalisyon ortaklarımızla ilgili meseleyi ele alacağız. Ancak bu günün sonunda Türkiye hükümetinin ve koalisyon ortaklarının başkentlerinin kararı olacak. Özer, peki ya Körfez ülkeleri? Onlar da ne zaman ABD ve Türkiye ile birlikte hava operasyonlarını başlayacaklarını tartışıyorlar mı? Makka, bence adım adım ilerlemek istiyoruz. Körfez ortaklarımız Suriye Hava Harekatı'nın bir parçası ve bu harekatın İncirlik'ten uçarak çok daha gelişeceğini düşünüyoruz. Bunlar devam edecek görüşmeler. Ancak şu anda vurgulamak istediğim nerede olduğumuz. Bundan bir aydan az bir zaman önce bu anlaşmaya vardık ve İncirlik'ten hava operasyonlarını başlatmak üzere çok hızlı hareket ettik. Bu daha başlangıç. Türkiye'yi çok yakında bu harekata katacağız ve sonra koalisyon ortaklarımız meselesini ele alacağız. Özer, çok teşekkürler Sayın Büyükelçi. Verda Özer, IŞİD'i geriletmek 3 yıl alır diyoruz. Hürriyet 15 Ağustos 2015. http://sosyal.hurriyet.com.tr/yazar/verda-ozer/icit-i-gerilletmek-3-yil-alir-diyoruz-alt-298-17513. 12. ayrımın sonu sayfa 135.